Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Çankı.
Bugün yine sizlerle Oto Gündem'le karşınızdayız. Fakat yine gördüğünüz gibi uzaklardan konuşuyoruz. Uzaklardan katıldığımız bir Oto Gündem'le karşınızdayız. Ben gene Oto Gündem'e uygun olarak Oto tarafındayım. Gündem tarafında da Barış karşınızda gördüğünüz gibi. Böylece
Evet.
Oto tarafını ben anlatacağım, gündemi Barış'tan dinleyeceğiz diyerek devam ediyoruz. Peki Barış'ım, bu hafta gündem tabii kalabalık.
İstersen bu haberi senden alalım abi.
Ya biz aslında, ben şöyle söyleyeyim, bizim büyük bir heyecanla bahsettiğimiz Mercedes'in geçtiğimiz hafta, 2 hafta oldu zannediyorum. Mercedes'in artık bundan böyle, hatta 2-3 hafta oldu. Bundan böyle bu bizim Türkiye'de de sorununu çok yaşadığımız araç alırken işte sıraya girdim, işte ben şu kadar para verdim, sen şu kadar aldın, bayinin derdi bilmem nesi falan. Mercedes için böyle bir şey bilmiyoruz da genel olarak piyasada duyduğumuz şeyler, hava parası, şudur budur gibi şeylerden korktuğumuz, endişe ettiğimiz için ve yaşadığımız için Mercedes'in çıkarttığı bir sistem vardı. Bundan böyle online satış olacak ve araç da senin konuştuğun, istediğin bayiye gelecekti araç. Bunu
Evet.
ticari araçlar için başlatmışlardı yanlış hatırlamıyorsam.
Hem otomobil hem ticari. Bu arada yurt dışında otomobil olarak zaten uygulanıyordu ama Türkiye'de hafif ticarinin de dahil olduğu ilk kez Türkiye'de böyle bir şey sunuldu. Yani
Hafif
yurt
ticaret de
dışında
dahil oldu,
mesela
pardon.
hafif ticari de yok Mercedes'in böyle bir online
Ha, güzel.
satışı.
Biz tabii Türkiye'de hafif ticarette iyiyiz. Dolayısıyla onu da yapmışlar demek ki. Bu sisteme maalesef kara borsacıların bot yerleştirdiği ve aslında yine demek ki ya bu iş değişmiyor yani. Hani Mercedes aradan çıksa bile, ya tamam bak çözdük olayı, demokratikleştirdik
Evet.
dese bile birileri giriyor. Yani sanki dersin Steam'de oyun oynuyorlar da hani adam hile yaptım alıyorum diyorsun mesela, headshot falan diyorsun. Online satış sistemine gölge düşürmüş. Nedir detayları sevgili Barış?
Abi çok ilginç değil mi ya? Hani Türk milleti olarak gerçekten zekamızı nerelerde kullanıyoruz ya? Hep böyle alavere dalavere olaylarında
Vallahi ya.
ortaya çıkıyor. Gerçekten çok
Düşünsene.
ilginç. Detayları şöyle, şimdi zaten 15 Mayıs tarihinden itibaren bu Mercedes'in online store uygulaması devreye girecekti. Aslına bakılırsa teoride çok güzel bir sistem. Bunu konuşmuştuk zaten. İşte hani tüketici ne kadar stokta araç var, ne kadar yok, hangi araç stoğa girdi, hangisi çıktı, şeffaf bir şekilde görebilecek. Ondan sonra tüm Türkiye genelinde artık bu bayide şu kadar fiyat, şu bayide şu kadar fiyat tarzında bir olay olmayacaktı. Türkiye genelinde tek bir fiyat üzerinden Mercedes'ten girip online store'dan arabanı görüp "Aa, stokta varmış. Tamam, ben bunu istiyorum, satın alıyorum." tarzında bir uygulama olacaktı. Amaç da işte bu aradaki fırsatçıları devreden çıkarmaktı. Çünkü
Tamam.
biliyoruz birçok markada işte bayilerden şikayet geliyor. Yok işte el altından 100 bin lira, 150 bin lira para istiyor tarzında birçok şeye
Evet.
geliyor. Bu sorunlara çözüm olacaktı ama gel gelelim ki bizim İşte Türk milletinin zekası burada ortaya çıkıyor. Şimdi bunu ilk olarak tabii otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci dile getirdi. Bu şikayetler üzerine işte. Çünkü bu sistem askıya alındı. Aslında 15 Mayıs'ta başlayacaktı. Ama işte Temmuz'a ertelendi. Temmuz ortasına. Mercedes de bu konuda ilk etapta şey açıklamış. İşte sistemde bazı problemler var. Hani bunları çözmeye çalışıyoruz. Büyük ihtimalle Temmuz ortasına kadar çözmüş oluruz. Sonra yine başka bir Twitter kullanıcısından bir bilgi geldi. İçeriden bilgi diye. Orada işin aslı aslında ortaya çıktı ki sonradan Özpeynirci de bunu onayladı. Orada da deniyor ki işte bu işte bazı galeri ve kara borsacılar yazılım yaptırmış. Gerçi sadece bu iş için özel olarak yaptırdıklarını ben düşünmüyorum. Bugüne kadar
Bir çözüm
sadece
bulmuşlar.
otomobilde değil birçok alanda zaten bununla ilgili yazılımlar var.
Doğru.
Kullanılıyor işte
Tabii.
doğrudan şey
Skriptler,
yapıyor.
sürekli duyduğumuz, ettiğimiz şeyler, script meseleleri. Evet.
Tabii muhtemelen ondan bir yazılım, bir bot satın aldılar. O botlar işte Mercedes'in online store'una takip ediyor, sürekli izliyor. Stoğa araç düştüğünde hop çekiliyor. Stoğa araç düştüğünde hop çekiliyor. Tabii ne oluyor? Son tüketici hiçbir şekilde araç bulamıyor. Çok ilginç bir durum değil mi ya? Ben açıkçası çok şaşırdım yani buna.
Yani işte tabii şey, yani ne diyelim, maalesef böyle bu tip meselelerin de delinmesi söz konusu. Konuşanlara bilet bulmak gibi bir şey herhalde, belki de bu. Hani onlar da mesela, ben izlediğim için söyleyeceğim. Yani orada millet anlatıyor ya bazen, işte konuşanlara bilet, mesela adam diyor ki ben de sistem buldum diyor. Gece gündüz bir şey yapıyorum ediyorum falan. Yani insanlar birisi burada ki, yani o bir şova alınacak bir bilet, tabii onu satan, kara borsa olarak satan var mı bilmiyorum ama benim anladığım kadarıyla ya burada bundan kar etmen mümkün olduğu için adam yani yemiyor içmiyor, bunun açığını buluyor
Evet.
veya bir şekilde açık geliştiriyor bu iş için. Zannediyorum tabii Mercedes bu işi bırakmaz. Yani illaki toparlar, düzeltir. Fark etmesi de güzel. Yani bu aslında iyi bir haber böyle baktığında.
Tabii
En
tabii.
azından bunu kötüye kullanıldığını bildikleri için de bunu engelliyorlar. O anlamda teşekkürler gene Mercedes'e. Bence önemli. Neden
Ya aslına
önemli?
bakılırsa bunun çözülmesi oldukça kolay olur yani. Bir iki böyle ekstra denetleme sistemiyle bence bunun üstesinden gelirler. Bence onlar da böyle bir şey olacağını tahmin etmiyordu büyük ihtimalle. Hani bu kadar gerçekten bot kurup işte kara borsacıların bu araçları
Tabii.
stoktan çekeceğini düşünmüyorlardı bence. Bunu hesaba katmadılar. O yüzden bence çözmeleri kolay olur. Temmuz dedikleri gibi Temmuz ortasına kadar büyük ihtimalle bu iş çözülmüş olur diye
Çözülmüş
düşünüyorum.
olur. Doğru. Peki madem öyle, o zaman şöyle yapalım mı? Bu çünkü Türkiye'ye has bir problem. Ben Almanya'da,
Evet.
şurada, burada bu tip bir problem yaşadıklarını, daha önce kullanılan bu sistemin daha önce problem yaşadıklarını duymadık. Böylece burada duymuş olduk. Bu aslında biraz Türkiye'ye özel bir problem. Çünkü Türkiye'de örneğin başka ülkelerde olmayan 6000 kilometre sınırı, yani ikinci bir araba
Evet.
aldın, işte satacaksın. Bu fiyat manipülasyonu yüzünden hayata geçen 6000 kilometre olayı vardı. Aynı kiradaki %25 meselesi gibi. Onda da bir gelişme var zannediyorum. Nedir? Onu da yine senden alalım sevgili Barış.
Evet abi, onda da yeni bir gelişme var. Şöyle bu 6 ay 6000 kilometre, yani 6 artı 6 kısaca olarak bilinen uygulama Temmuz ayında sona erecekti. Şimdi Ticaret Bakanlığı, yeni Ticaret Bakanı otomotiv sektörünün temsilcileriyle bir toplantı yaptı. Bu toplantıda sektördeki birçok işte sorun, işte neler yapılabilir, nasıl bu sorunlar giderilebilir, sektörün geleceği nasıl düzeltilebilir tarzında birçok konu ele alındı. O toplantıdan sonra da bazı gelişmeler açıklandı, alınan kararlar açıklandı. Bunlardan biri de 6 artı 6, yani 6 ay 6000 kilometre kısıtlamasının 1 Ocak 2024'e kadar uzatılması oldu. Bu uygulama 2024 yılına kadar devam edecek. Aslına bakılırsa ben hani bekliyordum bu uygulamanın uzatılmasını.
Evet.
Çok etkili mi? Ben çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani bu uygulama çıktığından beri birçok yerde görüyoruz. Sarı sitede şeyler bile insanlar ilana koyuyor. Yani hiç çekinmeden 6001 kilometre diye adam ilana koyuyor. Yani hiçbir
Evet.
çekincesi yok, hiçbir sıkıntısı yok. Ha, bu zamana kadar Ticaret Bakanlığı açıkladı. 35 milyon TL ceza kestik dedi ama işte hani hep sınırlı sayıda belli galeri veya işte şeylere, bayilere şey yapılıyor. Sadece bunu yapan bu kadar mı bayi var, bu kadar mı galeri var? Bence
Evet.
mesela şey de çok önemli. Şeyi de açıklasınlar. Hangi bayi bunu yapıyor? Hangi şey, hangi galeri bunu yapıyor? İsmiyle, şeyiyle ver ki insanlar
İsmini
oradan
şifre ver.
alışveriş
Doğru.
yapmasın, oradan araba almasın, oraya gitmesin. Yani verebileceğin en büyük cezalardan biri bu olur aslında bana kalırsa.
Evet.
Para
Yani ki
cezasının yanında.
kesinlikle doğru söylüyorsun. Ama işte yani o sıfır araba satarken hava parası istemesi, işte böyle ikinci el arabalarda fiyat belirlemesi, yani belli ki herhalde bu iş daha sürecek ve ki zaten dövizde şu an biz geçtiğimiz hafta konuşurken başkaydı, şu an 25 TL'nin üzerine çıktı. En azından ben yayına başlamadan önce öyleydi.
Evet.
25 TL'nin üzerine çıktı. Dolayısıyla hani hepsinde bir fiyat artışı beklendiği için yine zannediyorum araba bulmanın zorlaşacağı ve yeni fiyat listeleriyle gelecek olan araçların da daha pahalı olacağı ve böylece aslında bunun daha da çok kıymete bineceği bir hani artık aşikar ya, bu konuyu bir daha söylemeye, düşünmeye çok
Ne
gerek var mı
yazık ki.
bilemiyorum. O yüzden umarım iyi olur, umarım hayırlı olur, umarım daha çok denetimle bu konuda da birilerinin gerçekten canı yanarsa belki yapmaktan vazgeçerler. Çünkü öbür türlü bence de evet tamam, iyi düşünce de iyi olabilir ama yani sonuç itibariyle işte Mercedes'in sistemini hacklemeye çalışan, bot geliştiren adamı da
Evet.
durduramıyorsun.
Ya bu
Evet.
arada senin bu sorunu kökten çözebilmek için ilk başta yapman gereken şey otomobili, araçları yatırım aracı olmaktan çıkarmak. Yani hani bu sistemi artık kökünden çözmek istiyorsan yatırım aracı olmaktan çıkarman lazım. Çünkü baktığın zaman senin elinde diyelim ki 1 milyon TL para var. Günümüzde çok büyük bir miktar değil tabii ki baktığın
Ya
zaman.
yani
Otomobiller
büyük
artık
amaçta
neredeyse 1 milyon TL'den
evet.
başlıyor.
Tabii.
Diyelim ki 1 milyon TL para var. Şimdi sen bunu değerlendireceksin. Dolara koysan işte atıyorum %30, %40 değer kazandı. İşte altına koysan %50 değer kazandı diyelim. Sen bu
Bravo.
hiçbir şekilde enflasyonla mücadele edemiyor ki. Enflasyon karşısında yine sen değer kaybediyorsun. Bu sefer ne
Evet.
oluyor? otomobiller %80 %90 kazandırmaya başladı. E sen bunu yatırım aracı oldu. Artık yani bunu istediğin düzenlemeyi yap. Çok fazla önüne geçemezsin. İlla işte bak gördün yani adam online satışa geçti. Bot kurdular bilmem ne yaptılar. Yine bir yolunu buldular. E sen istediğin evet. düzenlemeyi hayata geçir. Ki denetlemiyorlar da doğru düzgün. Doğru düzgün denetlense aslında belki yine faydası daha yüksek olacak ama denetlenmediği için de maalesef. Gerçekten.
Yani hakikaten akıl alır gibi değil yani. Hani hava parası istemek ne demek yani? Hangi hakla isteyebilirsin yani gerçekten hani bunu satıp da bir de üzerine kardeş sen biz 100-200 gör falan tarzında böyle. Bir yani gerçekten hani ben bunu ilk duyduğumda şey zannettim. Ne yani bir şey ne veriyor peki bunun karşılığında? Ne oluyor falan? Yani bu hani eskiden bizim dükkanlarda bildiğimiz iyi bir yerde bir dükkan vardır. Onu kiralamak istersen İşte hani adam devredecekse devren kiralık ama hava parası var mesela. Derler ki hava evet. parası var onunla ya. Neden? Çünkü adam çok iyi bir yerdeki dükkanı bırakıyor diye işte der ki ya böyle de veriyorum falan. Ya kardeşim bu senin aldığın araba yani bir şey değil yani. Ama işte öyle bir dediğin gibi yatırım aracına dönmüş, fırsat aracına dönmüş ki artık ulaşım aracı diye almıyorsun bunu. Fırsat yani işte fırsat aldık yani o yüzden de ben yapıştırayım. Yani amiyane tabirle iş maalesef buraya geldi. O yüzden de bunun pek de düzelmesi pek de kısa dönemde kısa vadede mümkün değil gibi görünüyor.
Ya önceden otomobil bayisine gittiğinde liste fiyatı üzerinden sen bir indirim yaptırmaya çalışıyordun ki zaten satmak için bayi de indirim yapıyordu. Tamam size şunu uygulayalım, şunu uygulayalım. Sen şu an liste fiyatını bile bulamıyorsun bayide. Adam sana gidiyor, abi, araç yok kardeşim elimizde ama işte el altından bana 50 bin lira işte verirsen şöyle olursa bir öncelik sağlayabiliriz, bir şey yapabiliriz. Zaten liste fiyatından pahalıya satıyor. Oradan o aksesuarı takıyor. Bu aksesuarı bilmem ne yapıyor. Tabii zaten canım. Liste fiyatını böyle 50-100 bin lira aşıyor. E bir de senden üstüne para istiyor. Sen ne oluyor? Liste fiyatının üzerine 200-250 bin lira almış oluyorsun zaten arabayı.
Araba da yani senin istediğin araba falan değil yani. Araba onların istediği araba.
Artık istediğini bulmak geçti abi ne yazık.
Yok yani tabii.
Yani rengi şu olsun, şu özelliği olsun falan filan geçti. Şu an alabilmek mesele gerçekten.
Gerçekten öyle.
Bu arada düzenlemeyle ilgili bir gelişme daha var. Bu konu artık böyle uzar gider ne yazık ki.
Doğru.
Onu da söyleyeyim. Şöyle ki bu 6 ay 6000 kilometre düzenlemesine artık bireysel satıcılar da bu kapsama girdi. Önceden sadece işte galericiler tarzında bu işi yapan ticari firmalar denetleniyordu. Artık bireysel satışlar da tedbir kapsamına alındı. Yani bireysel satışlar da artık denetlenecek. Eğer bu kişinin bu işi ya normal kendine araba bir seferlik araba almıyor da yıl içinde ticari faaliyet olarak yürüttüğü anlaşılırsa bunlar da bu tedbir kapsamına girecek. Bu kurala uymayanlara yine idari firmalara uygulandığı gibi idari para cezası uygulanacak.
Yani inşallah sadece bireylere böyle hani bilemiyorum yakalandı da bireyi böyle hani derler ya Taksim'de sallandıracaksın bak bir daha yapıyor. İnşallah öyle bir şey olmaz hani bundan çok ciddi para kazanan ticari işletmelerin önünü kapatmak bireylerin önünü kapatmaktan daha önemli. Ama bireyler bundan böyle ticari işletme para kazanırsa tabii ki ne diyelim onlardan da birkaç evet. tanesinin arabasını sallandırsınlar madem ne diyelim yani. Evet. Peki hızlıca diğer haberlere geçelim istersen.
Sıradaki haberimiz makyajlı Hyundai Ioniq Türkiye'de satışa sunuldu. Hyundai Ioniq biliyorsun abi Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı otomobillerden biri. Küçük A segment bir araç zaten. Makyajlandı. Makyajlı kasası aslına baktığında böyle tasarım olarak herhangi bir değişiklik böyle çok göze çarpan bir değişiklik yok. Ufak tefek bir böyle bir kozmetik dokunuşlar var. Biraz daha böyle teknolojik donanımları yenilendi. Biraz daha aracın bağlanabilirlik özellikleri yenilendi. Biraz daha üst seviyeye çıkarıldı. Baktığımız zaman Türkiye'deki fiyatlara 615 bin TL'den başladığını görüyoruz. 615 bin TL yani şu Hyundai Ioniq bile 615 bin TL'ye geldi. Üst versiyonu hatta 720 bin TL. 700 bin liralara çıktık. Bu tarz küçük araçlarda bile gerçekten insan maalesef şaşırıyor. Evet. Ama ne yazık ki. Bu arada motor seçeneklerinde herhangi bir değişiklik yok. Yine 1.0 ve 1.2 atmosferik benzinli motorlar var. 67 beygir ve 84 beygirlik. Manuel ve otomatikleştirilmiş manuel şanzıman var bu tarafta şanzıman seçenekleri arasında. Böyle aslında Ioniq'un tasarımını ben beğeniyorum. Zaten böyle hani küçük evet. şirin bir araba belli şehir içi kullanıma odaklanan ufak tefek boyutları olan işte kesinlikle. Şehir içinde oraya buraya rahat girip çıksın tarzında böyle güzel yakıt tüketimi de düşük olsun tarzında güzel bir otomobil zaten. boyutuna yakışır bir tasarımı, şirin bir tasarımı vardı. O tasarımı korumuşlar bence. Çok da büyük bir makyaja ihtiyacı yoktu benim gözümde.
Evet.
Zaten o şekilde olduğunda zaten o şey, düşünüyorum.
Evet. Çok iyi. Böyle bakınca dediğin gibi o tatlılığını koruyan yeni bir tasarım ortaya koymuşlar. Yine evet. Sevimli aracı i10. 600-700 bin lira bandındaki bir araçtan bahsediyoruz artık i10 için. Bu tabii yeni fiyat hali gelmemiş hali olabilir bu arada. Yani 25 TL'ye gelen dolar sonrası fiyatı değil.
Evet yani bundan sonra tabii ki biz bu haberi yazalı 2 gün oldu. Bundan sonra fiyat güncellemesi yapıldı mı biliyorsun. Türkiye'de şu anda kur hızla yükseldiği için fiyatlar da böyle artık bir ay içerisinde 4 defa 5 defa markaların fiyat güncellediğini gördük. Artık haftada bir diyorduk, haftada biri bile geçti. Yani 3-4 günde bir artık güncellenmeye başladı. Bu tabii ki en son fiyatı ama yeni Türkiye'de satışa sunulduğu için 2 gün içerisinde ben fiyat yükselteceklerini zannetmiyorum. Ona göre bir fiyat uygulamışlardır zaten lansman sırasında. Ama baktığımız zaman mesela mevcut i20 ile arasındaki makasın iyice daraldığını görmekteyiz. Şu anda mesela giriş versiyonu 615 bin TL. i20'nin büyük seviyedeki i20'nin de 650 bin TL'lerden başlıyor. 700-800 bin bandına kadar yükseliyor. Aslında baktığımızda fiyat olarak makas bayağı düştü. Tabii ki daha sonra zaman i20'nin makyajı da satışa sunulacak ama şu an makyaj öncesi kasa satılıyor. Tabii ki onda da fiyatlar yükselecek. Bu makyaj operasyonu olduğu için...
Öyle bakarsan sözünü kesin. Öyle bakarsan i20 tercih sebebi olur zaten. Sanki değil mi?
Ya şu anda bana göre i20 tercih sebebi olur. Çünkü arada nereden baksan şöyle bir 50-60 bin liralık bir fiyat oynuyor.
i20'yi de almak istersen bulamıyorsun mesela hani. Diyelim
ki. Muhtemelen yani. Şu anda i10'u da bulamazsın. Evet, evet.
Güzeldi. Eyvallah. Peki sıradaki haberimize bakalım o zaman.
Hemen sıradaki haberimize geçelim. Şimdi yine böyle bir Türkiye'ye yönelik bir yatırım haberi var. Ben bu yatırım haberleri gelince mutlu oluyorum.
Evet.
Skyward biliyorsun şeyin üreticisi abi. Şu anda Türkiye'de Ulubaşlar tarafından temsil edilen Skywell markasının, elektrikli otomobil markasının üreticisi. Şimdi Ulubaşlar grubu uzun bir böyle ne derler ona tartışma, münazara mı denir? Böyle bir şey yaptıktan sonra onlarla görüşmeler yaptıktan sonra onları Türkiye'de batarya fabrikası kurma fikrine ikna etmişler. Skyward'un işte Türkiye'de batarya fabrikası kuracağı söyleniyor. Ama şu anda lokasyonla ilgili ya da işte bu batarya fabrikasının ne kadar yıllık üretim kapasitesi olacağına dair herhangi bir bilgi yok. Sadece işte hem Türkiye'deki temsilciler Ulubaşlar tarafından hem de Skyward'un CEO'su tarafından bu konuda açıklamalar yapılmış. Türkiye CEO Wu Longba Türkiye'ye yönelik yatırım planlarımız var şeklinde bir açıklamada bulunmuş. Bu arada bir güzel detay daha bu batarya üretim fabrikasından ziyade CEO şeyi de açıklamış. Daha sonrasında mesela elektrikli otomobil üretme planlarımız da var Türkiye'de diye. Yani hem bataryaları üretme hem de elektrikli otomobil üretme tarzında bir planları var. Bence çok güzel. Bu yeni yatırım demek. Türkiye'ye yeni bir iş gücü, yeni bir iş olanağı demek bana göre. Bence gayet güzel.
%100 katılıyorum. Her zaman konuşuyoruz. Türkiye'nin şu dolar döviz kıskacındayken bazı üretim hamlelerine en azından girebilmesi demek. Geleceğimiz adına en azından yurt dışından girecek bir para adına önemli. O anlamda kritik hamleler bunlar. Umarım devam ediyor. Bir de tabii böyle yenilikçi bir şey olması, pil gibi bir konunun burada olacak olması tabii ki önemli. Güzel haberler, elektrikli araba üretecekler demek daha da önemli. Umarım devamı gelir, daha da güzel olur.
Umarım. Bu arada Skyward'la ilgili söylemek istediğim son bir şey var. Mesela baktığımız zaman Çinli üretici deyip geçiyoruz bazı üreticileri ama elektrikli otomobil tarafında, elektrikli araç tarafında Çinli üreticiler gerçekten çok büyük yatırımları var. Çok büyük Ar-Ge yapmaya başladılar. Gerçekten isimleri böyle hani her yerde anılmaya başladı. Avrupa üreticiler bile korkuyor şu anda Çinli üreticilerden. Ve Skyward'un şöyle bir Ar-Ge'si var. Bu ET5 modeli satılıyor biliyorsun Türkiye'de.
Tabii.
Şöyle ki süper hızlı şarj teknolojisi diye bir teknoloji üzerinde çalışıyorlar. Şarj gücünü 120 kW'dan 480 kW'a çıkarmayı düşünüyorlar. 480 kW şu anda hiçbir otomobilde olmayan bir şarj gücü. Yani şu an ne altyapısı var bunun ki bildiğim kadarıyla en yüksek 400 kW'a kadar şu anda. O da çok yaygın olmayan tek tük bir şarj istasyonu vardır, şarj cihazı vardır. Bunu kendi elektrikli otomobillerine, Türkiye'de de satılan ET5'e getirmeye çalışıyorlar. Bu da yakıtlı otomobillerle yarışacağız diyorlar. Yani baktığın zaman 8 dakikada %0'dan %80 dolum vaat ediyorlar bu teknolojiyle ki Yani bu gerçekten eğer gerçekleşirse elektrikli otomobil tarafında devrim olur yani. Çünkü bugün baktığın zaman elektrikli otomobillerin tercih edilmeme sebebi bir menzil kaygısı. İkincisi sen baktığın zaman şarj istasyonuna geldiğinde yarım saat 40 dakika civarında bir bekleme süresi. Sen bunu 8 dakikaya düşürürsen çok önemli bir gelişme kaydetmiş olursun. Elektrikli yani yoğun otomobillerin bir... de yaygınlaşmasına önünü açarsın böylece yani.
Yani evet, yoğun bir günde özellikle zam gelecek haberinden sonra gittiğim benzin istasyonunda zaten karşılaştığın süreler bunlar rahatlıkla. Yani o yüzden hani böyle günün belli bir saatine gidip benzin alacaksan 8 dakika yani daha doğrusu enerji alacaksan bu 8 dakika hiçbir şey değil. Yani çok net kabul edilebilir. Evet. Hatta kabul edebilirin ötesinde senin söylediğin gibi yeni kullanım alanları açacak. Evet, evet, çok çok iyi bir süre. Ve bunu Çinli bir otomotiv şirketi aslında sağlıyor diyorsun şu an. Bu da kritik. Bakalım devamını göreceğiz inşallah. Türkiye için de iyi haberlerin gelmesinin, bunların bu yenilikçi teknolojilerin de bizlerde olması ve üreticilerin de bizlerde, Türkiye'de de yer alması kritik. Evet. İnşallah görürüz. Çünkü yani diğer haberleri verirken böyle sanki hani dolar artmış oh falan tarzında bir şey demiyoruz yani. Bizim derdimiz başka yani. Alamıyor. Alım gücü düşüyor. Üzülüyoruz. Yani hiç değilse böyle bir şey geldiğinde ha iyi bari bak hiç değilse bu var diyeceğimiz bir şey arıyoruz aslında. Başka bir şey değil. Hani böylece bir notla düşmüş olalım oraya.
Ben Tesla'dan da bir yatırım konusunda bir hamle bekliyorum bakalım ama inşallah olur. Lütfen. Yani. Tesla'da şöyle bir güzel bir hamle yapar bilersin diye düşünüyorum.
SpaceX'le bir yatırım yapsın mesela buraya. Hadi bakalım.
Artık hani, hangisi
olursa olsun tabii. Doğru söylüyorsun.
Elon hangi şirketiyle yapıyorsa bir yatırım yapsın Türkiye'ye.
Yapsın. Yani. Yeter ki Elon yapsın. Doğru söylüyorsun. Bravo. Evet. İyi söyledin. Eyvallah. Evet. Sıradaki habere geçebiliriz o zaman.
Sıradaki haberimiz henüz Türkiye'yi çok ilgilendirmiyor ama 2024'te Türkiye'de gelmesi planlanıyor. Yeni Renault Rafale adı verilen bir model. Biliyorsun abi, muhtemelen görmüşsündür, şu anda Türkiye'de satılmıyor ama Renault Coupe SUV trendini, modasına Arkana ile uydu. Bu Rusya pazarında satışa sunuldu. Daha sonradan Avrupa pazarına geldi ama Türkiye'de göremedik tabii ki bu modeli. Aslına baktığımız zaman Coupe SUV tarzında B segment bir crossover'dı. Şimdi Renault bu tasarım stilini daha üst segmente taşıdı. Rafale ile birlikte D segmentine taşıdı. Yeni bir amiral gemisi olduğunu söyleyebiliriz Renault için. Hem Coupe SUV tarafında hem de tabii ki SUV tarafında yeni Espace'la birlikte. Espace'da biliyorsun şimdi satışa sunulacak. Büyük 7 koltuklu bir SUV olarak. Rafale baktığımız zaman mesela ben şurada daha önceki Renault ürün gamından çok farklı bir tasarım görüyorum. Çok ilginç bir tasarım var. Önden baktığım zaman ben araca agresiflik olarak böyle panjurun keskin hatları, o farların kızgın tasarımı sanki böyle ilk bakışta şey dedim. Allah Allah, Renault değil de Peugeot mu acaba?
Ha, bravo. Ben de Peugeot, Opel falan hani o Peugeot serisinin tasarımlarını aklıma getirmiştim. Doğru söylüyorsun.
Evet, öyle değil mi?
Tabii ki, kesinlikle öyle.
Bu arada Renault baş tasarımcısını almıştı. Peugeot'un tasarımcısını almıştı. Aslında bunlar da onun izleri gibi görünüyor baktığın zaman.
Çok beğeniliyor tabii yani. Burada defalarca incelerken de konuştuk. Peugeot tasarımları seviliyor, beğeniliyor. Dikkat çekiyor. O yüzden de tabii bunun bir başka Fransız markasına yaklaşması tabii ki kabul edilebilir. Ve hakikaten Rafale de bu anlamda baktığında güzel görünüyor ki logosunda da eskiye döndüler bu arada. Retro bir tasarıma dönmüş oldular logoda da. İkisini birleştirince çok tatlı görünüyor gerçekten. Ben de sana katılıyorum.
Tabii bu Fransızlar zaten şeyi, Coupe SUV tasarımını, böyle SUV görünümlü işte fastback tasarımını zaten çok sevdiler. Citroen tarafında C4X'i gördük, C5X'i gördük. Peugeot tarafında 408'i gördük. İşte Renault'da da Arkana vardı. Şimdi D segmentinde Rafale ortaya çıktı. Bu arada Rafale isminin de şöyle bir hikayesi var. Onu da belirteyim. Renault 1930'lu yıllarda bir tane, yanılmıyorsam, uçak üreten bir firmayı satın alıyor. O uçak, yarış uçakları üretiyor. Satın aldıktan sonra hem firmanın ismini hem de uçakların ismini değiştiriyorlar. Bu bir tane yarış uçağında ismini Rafale olarak değiştiriyorlar. Şimdi Renault onun anısına bu yeni modelinin de ismine Rafale olarak konumlandırmış. Rafale olarak isimlendirmiş yeni modelini. Evet. Dediğim gibi çok böyle şık, çok güzel bir tasarımı var. Ön taraftan bakıldığında bana Peugeot'u anımsatıyor. Arka taraftan da böyle baktığım zaman hani herkes böyle artık yeni otomobillere şurası şuna benzemiş, burası buna benzemiş diye bir moda haline geldi. Evet. Arkada da herkes böyle hani Peugeot demiş ama ben böyle arkadaki işte o uç tasarımdaki böyle... spoiler gibi görünen alandan dolayı ben biraz şeye benzettim. Skoda'nın en modelinin coupe versiyonuna biraz benzettim. Biraz onun havası var ama tabii ki stop lambalarıyla falan çok böyle değişik bir karakter oluşturan bir otomobil. Böyle evet. Değişik yani. Bence çok şık tasarım var. Renault'u da kalite olarak hem tasarım algısı olarak hem de kalite algısı olarak bence üst seviyeye taşıyacağını düşünüyorum.
Renault'u 2024'te daha çok konuşacağız. Belli olan bu yani bu arada.
Evet. Austral gelmişti biliyorsun kısa süre önce ki onun tasarımını da bayağı konuşmuştuk. Böyle ilginç hani daha önce Renault aslında tasarım olarak böyle Peugeot'dan yıllardır bahsediyoruz ya tasarım konusunda nasıl bir atılım yaptılar tarzında çok güzel böyle bahsediyoruz. Renault da son yıllarda aslında biraz o tarafa gidiyor. İşte Megane E-Tech elektrik çıkardı zaten böyle değişik bir tasarımla karşımıza çıkardı. Hem teknoloji hem tasarım olarak sonra Austral geldi. Şimdi Rafale geldi. Renault da aslına bakılırsa bu tarafta güzel işler başarmaya başladı diye düşünüyorum. Bu arada Rafale'de hibrit sistem göreceğiz. Şu anda tam elektrikli versiyonu yok. Aslına baktığımızda Austral ve Espace'da bildiğimiz 200 beygirlik tam hibrit versiyon Rafale'de de olacak. Ama bunun dışında 300 beygirlik bir şarj edilebilir hibrit versiyondan da bahsediliyor ki zaten en üst versiyon yani iki versiyon olacak. Üst versiyonda da 300 beygir güç üretecek bu araba. Bu arada şunun güzelliği var. Austral'de öyle değildi mesela standart halinde. Ama Rafale'in iki versiyonda da 4 tekerlekten çekiş özelliği olacak. Yani arka aks yönlendirme sistemi de olacak. Arka aks yönlendirme sistemi ne? İşte hani otomobilin yol tutuşunu arttırmak adına ya da şehir içinde manevra kabiliyetini arttırmak adına arka tekerlekleri de biraz açılandırıyor. Öndekiler kadar olmasa da onların da biraz açılandırılmasını sağlıyor. Zaten 300 beygirlik şarj edilebilir hibrit versiyon doğrudan 4 çeker olacak. Bence çok güzel bir otomobil bizi bekliyor. Çok bakalım. İyi. Türkiye'ye de gelmesi konusunda heyecanlıyım. Tabii D segment bir SUV'den bahsediyoruz. Fiyat konumlandırması nasıl olur? Onu artık göreceğiz yani.
Fena olur diyerek özetliyorum.
Evet gerçekten özeti bu. Fena olur.
Fena olur. Evet. Peki çok güzel. Bir başka haberimiz daha var mı? Yoksa bitirdik mi? Var. Tabii var. Olmaz olur mu? Evet.
Şöyle ki bilmiyorum bu Golf tutkunlarını üzer mi? Sevindirir mi? Çok önemi var mıdır? Artık şu 2023 yılına geldiğimiz şu dönemde gelen habere göre Volkswagen Golf'ün manuel vitesli seçeneği kaldırılacak. Baktığın zaman Türkiye'de artık pek çok otomobil zaten özellikle Golf'ün segmentinde olsun ya da üst segmentlerde olsun pek çok otomobil artık çoğunlukla otomatik şanzımanla satılmaya, otomatik şanzımanla tercih edilmeye başladı. Tabii ki Avrupa'da daha çok manuel şanzıman var. Avrupa'da mesela otomobiller satışa sunulduğunda bazı versiyonları Türkiye'dekine göre biraz daha boş oluyor. Çünkü daha çok versiyon sunuluyor orada. Buraya işte Türkiye'deki tercihlere göre biraz daha dolu getiriyorlar. Golf'te de manuel vites seçeneği artık kaldırılacakmış. Sebebi de Euro 7 standartları. 2025 yılından itibaren uygulanması planlanan Euro 7 çevre standartları buradaki manuel vites seçeneğini ortadan kaldıracakmış. Oldukça ilginç. Yani baktığın zaman haberde verilen detaya göre yani sanırım otomatik şanzımanla manuel şanzıman arasında karbon emisyonu olarak sadece 2 gramlık bir fark varmış. İlginç gerçekten ama.
Yani evet şimdi böyle bakınca evet ilginç. Hatta şimdi okuyacağımız haber, şimdi daha doğrusu aktaracağımız haberden sonra daha da ilginç gelecek. Toyota tarafında da bunun aslında tersine bir hamle görüyoruz. Aslında onunla beraber daha da ilginç hale gelecek. Birisi manuel vitesi kaldırırken bir başkası Toyota'da diyor ki ben elektrikli otomobildeydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Elektrikli Toyota'da mı yoksa hibrit Toyota'da mı? Elektrikli Toyota'da galiba değil mi?
Elektrikli. Zaten hibritlerde şanzıman var. Toyota'nın CVT adı verilen bir tane şanzımanı var. Elektrikli otomobillerde biliyorsun zaten hani tek dişli oranı var. Şanzımana ihtiyaç yok. Ama baktığın zaman Toyota işte manuel şanzıman tutkunlarına hitap eden bir yol izliyor sanırım burada. Sahte bir manuel şanzıman, sahte bir şanzıman eklemeyi düşünüyormuş elektrikli otomobillerde. Yani, ilginç bir karar.
İlginç ya. Diğeri ne kadar ilginçse bu da aslında o kadar ilginç. Buradaki sahteden kasıt aslında söylenen o ki yine haberin detaylarına göre sizin güzel ellerinizden yazılan haberlere göre efendim. Belli ki aslında hani şöyle söyleyeyim iPhone'larda bir ara bir düğme vardı. Home tuşu bizim işte zaten bir tane meşhur bir eski meşhur bir tuşu vardı bunun ev tuşu. Bu önce Face ID'yi kullanmadan şu an tam ekran artık kullanıyoruz ama daha önce bir home tuşu vardı. Home tuşunu bir süre sonra mekanik olmaktan çıkarttılar. Aslında bir ekrandı. Sen o tuşa bastığın zaman sanki tuşa basmışsın gibi hissediyordun ama aslında evet, tuş yoktu. Yani o bir ekran içerisindeki bir başka camdı yani. Ne zamanki elektrik kesilsin, yani pili bitsin cihazın, bittiği zaman onun tuş olmadığını anlıyordun. Ya bir dakika, bu düğme değil miydi? Ne oldu şimdi? Niye çalışmıyor diyorsun? Halbuki aslında o zaten düğme değil. Sen onu düğme diye zannediyorsun. Bir nevi buna benzer bir durumu böylece Toyota elektrikli otomobillerde sanki arabayı vitesli kullanıyormuşsun gibi sana sunacak. Zaten arabada bir elektrik var, bir enerji var. Sanki evet, sen bunu öyle kullanıyormuşsun gibi sana o heyecanı yaşatacak. O diyelim ki işte aradığın tutkuyu verecek olan bir yani sahte kısmı buradan geliyor. Öyleymiş gibi davrandıracak bir manuel vites havası sunduracak. Bunu zaten sesle yapabilir, elektrikle yapabilir. Yani onu yaptığında sanki bir hız veriyormuş gibi yaptırabileceği şeyler söz konusu. Bunu da beraber göreceğiz. Bence her ikisi de ilginç bir karar. Yani bir tanesi kaldırırken bir tanesi de böyle yapması. Bir de otomatik vites evet, alacaksın sadece demesi. Enteresandı. Bakalım onu da göreceğiz. Nereye varacak onun da sonu.
Şöyle de ilginç bir detay var. Daha da ilginç bence. Yani sürücü vitesi kullanmayı beceremezse otomobil stop edecek.
Çok iyi. Doğru, bu da var.
Hani, çok garip yani.
Çok iyi değil mi? Hani otomatik böyle bir arabayı nasıl istop ettirdin diyebileceğim. Elektrikli arabayı istop ettirmiş. Hakikaten bomba yani. Evet. Çok iyi. Yani benzinliymiş gibi de düşündürtecek belki de yani. Çok iyi ya.
Çok ilginç bir konu. Yani şu anda mesela hani gerçekten manuel vitese aşık olan kullanıcılar var. Otomatik şanzımanı sevmeyen evet, kullanıcılar var ama onlar belli otomobillerde. Hani böyle doğru, işte sürüş zevkinin yüksek olduğu ya da işte farklı manuel şanzımanla, gerçekten manuel şanzımanla kullanıldığında zevk veren otomobillerde bu manuel şanzımanı tercih ediyorlar ama günümüzde daha çok otomatik şanzıman tercih ediyor. Kaldı ki bir elektrikli otomobilde manuel şanzıman neden tercih edilsin? Böyle yüksek bir teknoloji, böyle günümüz teknolojisinin artık ya bana, eskimiş bir teknolojiyle kombinlenmesi bana ilginç geliyor yani.
Bana mesela şey geldi, olumlu geldi mesela. Enteresan, hani ya olabilir, neden olmasın gibi düşün. Bak mesela sen diyorsun ki hani niye böyle bir şey koyuyorsun? Demek ki bu, mesela şunu söyleyeyim. Amerika'da düz vites, manuel vitesle bir araba almak istersen daha çok para veriyorsun bu arada. Yani öyle bir araba almak istedin de. Mesela çünkü onu, ama tabii oradaki dinamikler farklı. Bütün arabalar otomatik geliyor. Onu isteyen kişi gerçekten o arabayı kullandığını hissetmek isteyen kullanıcı. Yani hatta sevgili Ecevit Bıktım var, bizim teknoloji dünyasının eski editörlerinden. Hı-hı. Ben hatırlıyorum onun Amerika'da yaşayan ablası, ailesi, onlar bir işte BMW'nin bu vitesli versiyonunu almak için, zaten oradan da biliyorum konuyu, daha çok para verip onu almışlardı yani. O işte çünkü bu hissiyatı seviyordu. Ama tabii şu da olabilir, şundan dolayı da olabilir. Oraya manuel vites ihraç edilmediği için de aslında olabilir. Bir taraftan da o da var. Ama şu var ki manuel vites aranan bir konu olabilir. Ama ne kadar, orası tartışmak. Türkiye için belki evet, geçerli olmaz da Amerika için belki geçerli olabilir. Hani bak elektrikli aldın ama manuel vitesmiş gibi kullanacaksın diye. Aa bir dakika, çok heyecanlı falan diye belki birileri. Ama bence hani arabayı istop ettirme meselesini biraz fonksiyona bırakmaları lazım. Ya bıktım tamam artık deyip bir kapatayım ben bunu diyecek bir seçenekte olması gerekir bence.
Ya bir de şunu da ekleyeyim. Bir marka, bir şirket hani bir teknoloji geliştirdiğini açıkladı diye bu teknolojiyi illa böyle ticari faaliyete dönüştürme gibi bir evet, zorunluluğu yok. Birçok marka birçok patent alıyor ama bunun son nihai tüketiciye yansımadığını görüyoruz. Doğru. Toyota da burada geliştir, üzerinde çalıştığını açıklamış ama yani elektrikli otomobillerde bunu görür müyüz, görmez miyiz? Bakalım, zaman gösterecek. Ben peki, görmeyiz zaman diye düşünüyorum.
İyi hadi bakalım, tamam, görmezsek o zaman gelirse beraber test edeceğiz, ben kullanacağım. Okey, tamam. Evet, o zaman sıradaki ve son haberimize gelelim madem.
Evet, son haberimiz aslında güncel bir haber. Bugün bu sabah paylaşıldı, hemen onu da sıcağı sıcağına söyleyelim. Biliyorsun Opel Astra zaten Türkiye'de satışa sunuldu. Peugeot 308'in ikizi, iki tane aynı altyapıyı kullanan, biraz daha farklı tasarımlara, evet, biraz daha çok farklı olmasa da biraz daha farklı sürüş karakterine sahip iki farklı otomobil. Astra'nın şimdi %100 elektrikli versiyonu da geliyor Türkiye'ye. Yeni nesilde artık ilk, hatta daha önce Astra'da elektrikli versiyon yoktu. Yeni nesille beraber ilk defa satışa sunulacak. Türkiye'de şimdi ön siparişe açıldı. Fiyatı şu an açıklanmadı ama 75 bin TL'lik kaporayla ön sipariş alınıyor artık Opel Türkiye tarafından. Teslimatlar da Eylül ayına planlanmış. Yani şu anda ön siparişi ver, Eylül ayından itibaren teslim al şeklinde bir işlem süreci var şu anda. Opel sitesine sipariş veriliyor bu arada. Evet, bence şöyle ilginç bir araba, bakalım ne olacak.
Görürüz. Bence şöyle güzel. Yani 75.000 TL'yi veriyorsun ama aracın fiyatı belli değil. Zaten gerçekçi de olmuyor. Biliyorsun çünkü araba geldikten sonra fiyatı bu, yani alırken fiyatına 500 derken almaya gittiğinde 700'dense oh hemşerim ne oluyor dersin. Öyle evet. Olacağını en azından 75.000 lirayı veriyorsun. O listeye girmiş oluyorsun. Hava parası vermiyorsan eğer işte o listeye gir, bekle, gelince de arabanı al. Ne kadarmış bu araba, ne kadar olmuş, bu kadar olmuş deyip paranı ver, güle güle kullan. Başka evet. Bir şey olmaz zannediyorum.
Bu arada Astra elektriğin biraz özelliklerinden bahsedeyim. Bu otomobilde lütfen. 156 beygirlik, yani 115 kW'lık elektrik motoru var. 270 Nm tork üretiyor. Önden çekişli, ön aksta bulunuyor elektrik motoru. Tabii ki bunlarda artık 115 ve 156 beygirlik bir elektrik motoru zaten torkunu ilk anda itibaren verdiği için ivmelenmesi yüksek oluyor. Bunlarda 0-100 hızlanması, ki kaldı ki operasyonunda 9.2 saniye. Çok performanslı bir araba değil. Zaten performans odaklı bir araba da değil. İleride büyük ihtimalle performans odaklı versiyonunu görürüz. 150 beygirle değil mesela. Opel'in burada altını çizdiği bir detay var. Çoğu otomobil, elektrikli otomobilin son hızı 150 km/saatle sınırlıyken biz Astra elektriği 170 km/saatle sınırladık diyor. Yani 170 km/saate kadar hız yapılabiliyor bu otomobilde. Yine pek çok otomobilde olduğu gibi Eco, Normal ve Spor olmak üzere 3 farklı mod var. Menzili ise WLTP'ye göre 418 km'ye varan bir elektrikli sürüş menzili sunuyor. Baktığın zaman aslında yani yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani
öyle yeterli tabii.
18 kilometreyi sunmayacaktır. Gerçek koşullarda baktığımız zaman en iyi şartlarda bile 350 kilometre civarında bir menzil sunar. Tabii ki şehir içinden bahsetmiyorum. Karma kullanımda bahsediyorum. Şehir içi zaten otomobillerin parladığı taraf. Şehir içinde Opel'in verdiği değerin, yani 418 kilometrenin üzerinde bir değer bile sunabilir. Çünkü trafikte gidiyorsun. Zaten tüketimin düşük oluyor. Sürekli bir frenden geri kazanım, enerji kazanımı yapıyorsun. Çoğu otomobilde zaten şehir içi performansı iyi oluyor menzil konusunda.
Evet, yani bence böyle de bakınca şey güzel, hayırlı olsun, bekliyoruz, teste de bekliyoruz diye de notunda düşmüş olalım. Ve ondan sonra da artık bu haftanın sonuna gelmiş oluyoruz. Evet. Bu uzaktan yaptığımız oto gündemdeki bir başka bölümde birlikte görüşmüş olduk. Bu haftaki haberleri sizlere sevgili Barış Cankı ile aktarmaya çalıştık. Haftaya yeniden birlikte oluncaya dek, ki bayram var, dolayısıyla önce bahsine bayramınızı kutlayalım. Hepinize hayırlı bayramlar diliyoruz. Sonraki hafta, bir hafta moladan sonra yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Ben de herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Umarım çok keyifli bir bayram geçirirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.